Kitabın adı Hain Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 29. ayrım. 17. bölüm. Eve, onlardan daha önce geldiğinden kaybettiği zamanı telafi etmek için doğruca çalışma odasına gitti ve Mavis'e görüntüleri gönderdi. Gelen veri ışığı yanıyordu. Hemen kabul ederek ellerini masanın üzerine koydu ve açılan dosyaları ayakta incelemeye başladı. Stove profiline uyuyor diye düşündü. Son derece ayrıntılı ve düzgün çalışmıştı. Resmi veriler Eve'in umduğundan daha azdı ama ajanın kendi aldığı notlar gerçekten aydınlatıcıydı. Başından beri dosyaları kişisel çalışma için kopyalıyorsun değil mi diye düşündü Eve. Ben de aynı şeyi yapardım. Görünüşe göre Stowe da Feeney gibi kurbanların arkadaşlarını, aile üyelerini, iş arkadaşlarının verilerini çapraz sorgulamaya almıştı. Bütün bireylerle görüşülmüş, birkaç tanesi de şüpheli olarak resmi sorgulamaya alınmıştı. Ama öne çıkan kimse olmamıştı. Eve, belgeleri karıştırarak okumaya devam etti, sonra hafifçe gülümsedi. Anlaşılan kendisinin büroyla yaşadığı sorunları büroda Interpol'le yaşamıştı. Kimse elindekileri paylaşmak istemiyordu. Yost'un paçayı kurtarıp durmasının nedenlerinden biri de bu olmalı. Eve, arkasına yaslanarak bir süre kafasını toparlamaya çalıştı. Kanun organları ile ilgili bilgisi olmalı diye düşündü. İşlerin nasıl işlediğini, evrak işleri ve formaliteleri, siyaset ve boş gövde gösterilerini biliyor olmalıydı. Buna güveniyor. Bir yerde işini hallet, başka bir yere geç ve işler biraz soğuyana kadar orada çalış. Ya da güzel bir tatil yap. Darbeyi Paris'te indir, New York'a geç, operaya git, biraz alışveriş yap. Fransız polisleri kendi kuyruklarını kovalamakla meşgulken sen çatı katı terasından manzara seyret. Vegas 2'ye bir yolculuk, eğlencesine biraz kumar oyna, hedefini indir. Gezegenler arası servis daha verileri toplamaya çalışırken bir mekiğe atla ve geri dön. Rourke içeri girerken Eve başını kaldırdı. Belki de kendi kullanıyordur. Hmm? Toplu taşımaya her zaman güvenilmez, birinci sınıflara bile. Rötarlar, araç arızaları, iptaller olabiliyor. Neden riske girsin ki? Özel uçağı ya da mekiği vardır. Evet, McNabb bu konuyu araştırsın. Samanlıkta iğne aramak gibi ama belki şansımız yaver gider. Kedi nasıl oldu da peşine düşmedi? Mick için beni terk etti. Sıkı dost oldular. Rourke kollarını arkadan Eve dolayarak karısının boynunu öptü. Bu gece restoranda bize doğru koştururken nasıl göründüğünü biliyor musun? Bir polis gibi mi? Özür dilerim, üstümü değiştirecek vaktim olmadı. Çok seksi bir polis gibi. Uzun bacaklı ve çok seksi tavırlı. Vakit ayırdığın için teşekkürler. Öyle mi? Eve ona doğru döndü. O zaman borçlusun bana. Öyle denebilir. Sana bir ödeme planı çıkartabilirim. Sevgilim, Rourke'un elleri Eve'in bedeninde dolaşmaya başlamıştı. Memnuniyetle. Hayır, o şekilde değil. Sen sekse hep hazırsın. Teşekkür ederim. Pekala. Eve, Rourke'u iteledi ve masasının başına geçti. Bugün briefingten sonra birkaç görüşme daha yaptım. İlki Peabody ileydi. Çok düşüncelisin. Hayır, düşünceli olmaktan filan değil. Eğer etrafta zırvalayıp durursa kendini işe odaklamasını bekleyemem değil mi? Sırıtma öyle Rourke. Daha çok sinirleniyorum. Eve derin bir nefes aldı. McNabb bu gece ateşli bir randevusu olduğunu söyleyip durarak kızın canını iyice sıktı. Çok sıradan, yaratıcılıktan uzak bir taktik ama. Bu taktiklerden anlamam ben. Ama McNabb hedefi vurdu. Peabody çok üzüldü. Ben de ona dondurma ısmarlayıp olanları anlatmasına izin verdim. Şimdi de sen dinleyeceksin. Ben de dondurma yiyebilecek miyim? En az 2 hafta dondurma benzeri bir şeyler görmek istemiyorum. Eve'in olanları anlatmasının bir sebebi de doğru tavırları takındığından, doğru şeyleri söylediğinden emin olmaktı. Rourke bu destek verme konusunda kendinden daha iyiydi. Monroe'yu kıskanmış, bu anlaşılabilir bir duygu. Kıskançlık küçük ve çok çirkin bir duygu. Ve insani bir duygu. Bu noktada ben McNabb'in beslediği duyguların, Peabody'nin ona beslediği duygulardan daha güçlü ya da daha net olduğunu söyleyebilirim. McNabb'i anlayabiliyorum ve içinde bulunduğu durumun nasıl berbat olduğunu tahmin edebilirim. Hatta tahmin ediyorum diyerek düzeltti ve eliyle Eve'in çenesini okşadı. Gayet net hatırlıyorum. Ama sen doğru yolu bulmuştun değil mi? Her neyse Umarım bu şeyden vazgeçerler ve malzeme dolabında oynaşmak yerine eskiden olduğu gibi birbirlerine laf sokmaya devam ederler. Bu içindeki romantik tarafı gerçekten dizginlemelisin. Sana söylediğimi unut. Rourke gülümsedi. Artık çok geç. Pekala, unutma. Ama bak, çok pis bir davanın ortasındayız ve onlar surat asıp birbirlerini devirmeye çalışıyorlar. Polis bunlar, lanet olsun. Doğru, ama droid de değiller. Pekala, pekala. Eve ellerini havaya kaldırdı. Fakat bu dava kapanana kadar kendilerini tutsalar iyi olur. Neyse, konumuza dönelim. Whitney ağırlığını kullandı ve Molly Newman hakkında yeni verilere ulaştı. Ah, yargıcın ufak eğlencesi. Onun için eğlence belki ama asıl haber, kız yargıcın karısının uzaktan yeğeniymiş. Okulunda çok başarılı olan güzel ve hassas bir kız. Avukat olmak istiyormuş. Yargıcın o konuda kıza yardımcı olması gerekiyormuş fakat anlaşılan sadece kendine yardımcı olmuş. Kızı şimdilik konunun dışında tutacağım. Aslında onunla konuşsan öğreneceğin bir şeyler olabilir. Olabilir ancak değmez. Eve konuyu bütün açılarıyla düşünmüş ama hiçbir açının birbiriyle uymadığına karar vermişti. Yost'un kimliğiyle ilgili hiçbir endişesi yok. O yüzden kızla görüşmemizin de hiçbir anlamı yok. Ayrıca Yost'un ona dokunduğunu da sanmıyorum. Onun tarzı değil. Evet, onun için tutulmamıştı. Doğru. Kızın tıbbi dosyaları sisteminde yasa dışı maddeler olduğunu gösteriyor. Egzotika ve taciz yargıcın, Zoner'de Yost'un işi bence. Davayı desteklemek için kıza gerek yok. O yüzden onun ya da annesinin Yost'la bir bağlantısı yoksa kızı rahat bırakmayı düşünüyorum. Epey şey yaşadı ve uğraşması gereken yeterince şey olacak. Kimse senden daha iyi anlayamaz diye düşündü Rourke. O halde onu rahat bırakmak daha doğru olur. Bu arada Feeney briefing'e çok ilginç veriler getirdi. Jacoby ve Stowe'un mühürlü dosyalarına ait bilgiler. Eğer poker oynuyor olsalardı, Rourke'un tamamen ifadesi suratı elindekilere dair hiçbir şey belli etmezdi. Öyle mi? Yapma Rourke. Üzeri senin parmak izlerinle doluydu. Teğmen, daha önce de söyledim. Ben asla parmak izi bırakmam. Ben de sana kaç defa yasa dışı yollardan eline geçen verilerle bana gelmemeni söyledim. Ve ben de öyle bir şey yapmadım. Hayır, köprü olarak Feeney'i kullandın. Feeney benden aldığını mı söyledi? Rourke, Eve'in homurdandığını duyunca gülümsedi. Anlaşılan öyle bir şey söylememiş. Ama sanırım isimsiz bir kaynaktan gelen bu veriler işinize yaramış. Eve kaşlarını çatarak masasından kalktı ve yürümeye başladı. Bir süre odada volta attı, sonra vazgeçti ve dönüp Karen Stowe'la olan görüşmesini anlattı. Rourke, bir dostu kaybetmek hep çok zordur diye mırıldandı. Engellemek için bir şeyler yapabileceğin bir durum varken, o dostunu kaybetmek asla kapanmayacak bir delik açar. Eve, Rourke'un bu duyguyu kendi hayatında da yaşadığını iyi bildiğinden ellerini onun omzuna yasladı. Ve dönüp yardım etmek için neler yapabileceğini düşünüp durmanın kimseye bir faydası yok. Ama konuyu kapatmam için bana yardım ettiğin gibi Ajan Stowe'a da yardım edeceksin. Benden ne yapmamı istiyorsun? Bana 3 adam ismi verdi. Fazla dikkat çekmeden bu adamları araştırmak istiyorum. Sonuçta dosyalarına bakmak yasa dışı değil. Asıl iş özel güvenliklerini ayağa kaldırmadan dosyaları incelemek. Ama dediğim gibi mühürlü dosyalara girmeden inceleme yapmak yasa dışı değil. Mühürlü dosyalara ilişme. Ben sadece sessiz bir araştırma istiyorum. Eğer sen yaparsan federaller fark etmez. Eğer ben yaparsam ortalık anında karışır. Ve eğer Winifred'in dava dosyasında standardın ötesinde bir inceleme yaparsan, Jacoby fark edebilir ve incelemeye başlayabilir. Muhtemelen Stowe da ifşa olur. Doğru. Sen kanunları çiğnemeden gizli bir soruşturma yapabilir misin? Tam olarak çiğnemem ama biraz esnetip hafif darbeler indirerek evet yapabilirim. En fazla elime bir şaplak ve küçük bir ceza alacağım kadar esnetmeden bahsediyorum. Tamamen yasal olacak şekilde arama izni talep etmeyi tekrar riske edemem. Daha köstebeğin kim olduğunu bulamadık. Pekala, isimler ne? Eve elektronik ajandayı açarak Rourke'a uzattı. Bu adamları tanıdığımdan sanırım çok fazla işe gerek kalmayacak. Tanıyor musun? Alman olan Henrik'i tanıyorum. Amerikalı Naples'ı da gıyaben tanıyorum. Bildiğim kadarıyla Londra'da kalıcı sayılabilecek bir ikametgahı var. Büyükelçinin oğlu olan Gireyd'i de çok duydum. Görünüşte bir diplomat, evine bağlı bir koca ve baba. Kusursuz bir vatandaş ama babası o vitrini oluşturabilmek için çok paralar dökmüş. Altta yatan şey ne? Duyduğum kadarıyla öfkeli bir tabiata sahip. Grup seks ve kafa yapıcı yurtdışı uyuşturuculara düşkün. Şımarık ve kötü huylu bir genç adam. Babasının ısrarlarıyla birkaç kez rehabilitasyon merkezine yatmış. Bir faydası olmamış. Sen bütün bunları nereden biliyorsun? Mümkün olduğu kadar lüks yaşamdan hoşlanıyor. Bağımlılık ve seks de epey masraflı şeyler. Girip çıktığı bazı evlerdeki bir takım değerli eşyaların el değiştirmesine aracılık ediyordu diyelim. Senin tablo veya antika çalmana yardım mı ediyordu? Hayır, kesinlikle. Ben o esef verici uğraşlarla ilgilendiğim dönemler kendi başımın çaresine bakmayı bilirdim. Ben sadece bir iş arkadaşıma taşıma konusunda yardım etmiştim. Bu olay uzun yıllar önce oldu Teğmen, zaman aşımına uğramıştır herhalde. Desene bu gece rahat uyuyacağım. Bu arada Winifred Gates öldürülmeden önce bu adamlar için uluslararası bir iletişim istasyonu projesinde çevirmenlik yapıyormuş. Rourke bir süre düşündükten sonra, hayır dedi. Hayır, bu isimlerin dahil olduğu öyle bir proje olsa ben bilirdim. Bazı sektörlerden kendimi çekmiş olabilirim ama iletişim onlardan biri değil. Konuşan Egon mu yoksa gerçeğin kendisi mi? Eve, sevgilim, Egon gerçeğin ta kendisi diyerek kolunu okşayınca Eve hafifçe homurdandı. Bana güven Eve, iletişim konusu tamamen paravan. Naples iletişim işinde başarılı ama özünde adam kaçakçının teki. Yasa dışı uyuşturucu, kaçak eşya ve özellikle insan ticareti. Henrik'in ilgi alanları daha geniş bir yelpazededir ama kaçakçılık onun da en sevdiği hobileri arasında. Ve Naples şu anda İngiltere'de yaşıyor dedin değil mi? O kaçakçılar da İngiltere'de infaz edilmişti. Haig çifti. Naples için çalışıyorlardı belki de. Rourke bir süre sessiz kaldı sonra evet diye mırıldandı. Olabilir. Winifred'in duymaması ya da görmemesi gereken bir şeye şahit olduğunu düşünmek çok imkansız bir senaryo olmaz bence. FBI'deki dostunu aramasını sağlayacak kadar rahatsızlık duyduğu bir şeye şahit oldu. Arkadaşından yardım isteyecekti. Dolayısıyla kadının ortadan kaldırılması gerekti ve Yost devreye girdi. Birkaç şımarık kaçakçı kendini dev aynasında görmeye başlayınca Yost'u kiralarlar. Eğer bu adamlardan birini ya da hepsini infazlara bağlayabilirsek, Yost'a bir adım daha yaklaşmış olurum. Eve kaşlarını çatarak duraksadı. Peki bu adamların bu faaliyetleri nasıl oldu da federalleri uyandırmadı? Rourke hafifçe gülümsedi. Bazılarımız epey dikkatli çalışır Teğmen. Onlar da senin kadar iyi mi? Rourke daha ağzını açamadan, boş ver, cevaplama dedi. Kimse senin kadar iyi değildir. Bu üçünden hangisi Yost'u hizmetleri için kiralamış olabilir? Garida'yı yeterince iyi tanımıyorum. Naples ve Henrik arasında Naples derim. Henrik tam bir beyefendidir. O kadını ortadan kaldırmak için başka bir yol denerdi. Ama kalkıp onu öldürmek bu yolu çok kaba bulurdu. Kibar bir suçlunun peşinde olabileceğimi bilmek güzel. 29. ayrımın sonu. Sayfa 282. Devamı 30. ayrımda.